bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ah şu biz kara bıyıklı Türkler. Demirtaş Ceyhun. Tiz Çanı Yayınları 3. 14. basım. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Fransız tarihçi Profesör Claude Cahen, Türkler atalarının göçebe olmasından bir eziklik duyarlar diyor. Gerçekten Anadolu'ya ayak bastığımız ta 11. yüzyıldan bu yana gerek Selçukluların gerekse Osmanlıların göçebe sözcüğünü işitmeye bile katlanamayıp neredeyse dilden çıkarıp atmalarına bakılacak olursa Profesör Cahen'e hak vermemekte olanaksızdır doğrusu. Çünkü Osmanlılar sanki bu yüzden tarihlerini bile değiştirmişler, ta Tanzimat'a kadar okullarda Osmanlı tarihi yerine İslam tarihi okutmuşlardır. Öyle ki Profesör Cahen'in bu konuyla ilgili olarak eziklik sıfatını kullanmasını da onun Fransızlığına mı yormak gerekir, kim bilir. Burada hemen şunu da belirtelim ki bu kitap adından da anlaşılacağı gibi ne tarihle ilgili bir araştırmadır ne de toplum bilimsel bir inceleme. Salt bir yazarın yazınsal çalışmaları sırasında kalemine veya aklına takılan sorular notlardır kesinlikle. Bir takım derkenarlardır yani. Ola ki bir yeni tartışmaya yol açar iyi niyetiyle yayınlanmıştır ve de biline ve bir kusur varsa affola. Önce birkaç söz. Elinizdeki bu çalışma adından da anlaşılacağı gibi kuşkusuz tarihle ilgilidir. Ama kesinlikle ne toplumsal, ne budunsal, ne de tarihsel bir araştırma veya incelemedir. Bir yazarın yazınsal çalışmaları sırasında aklına takılan veya rastlayınca bir kenara not düştüğü izlenimleri, yorumları ve asıl sorularıdır sadece. Yazımında da hem bu çalışmanın bir bilimsel çalışma olmadığını okuyucunun daha ilk satırdan sezmesi istenildiğinden, hem de kitaba belki daha bir kolay okunurluk kazandırılır umuduyla anlatımına birazcık olsun öyküsel bir tat katabilmek amaçlanmış ve özellikle yazınsal biçem ve kurgulama tekniklerinden yararlanılmaya çalışılmıştır. İlginçtir, böyle bir çalışma yapma gereksinimi de ilk olarak sonradan Cadı Fırtınası adıyla yayımladığım romanımı neredeyse tamamlanmak üzereyken sil baştan yeniden tasarlamak zorunda kaldığım 12 Eylül'ün sıcak günlerinde duymuştum. Askeri junta bir yandan insanları kışlalara doldurup terörle herkesi sindirirken bilindiği gibi öte yandan ülkede aşınıma uğramamış, içeriği boşaltılmamış, anlamı saptırılmamış kavram ve değer yargısı da bırakmamıştı kısa sürede. Ayrıca halkın bu faşist darbe karşısında böylesine tepkisiz ve sessiz kalışı yüzünden o güne dek verilmiş toplumsal yapımızla ilgili nice kanı ve yargıdan kuşkuya düşmemek, şaşırmamak da doğrusu olanaksızdı. İşte bu olağanüstü olumsuz koşullarda romanımı yeniden tasarlayıp kurgulamak için çırpınıp dururken bocaladıkça yeniden saldırıyordum elimin altındaki kaynaklara. Belki geçmişte bir umar bulurum umuduyla. Ve gerçekten de öyle ilginç şeyler çıkıyordu ki karşıma. Yıllardır karıştırıp durduğum halde bu kaynakları nasıl olmuş da bugüne dek hiç görmemiştim ya Rabbi. Hani bir atasözümüz vardır. Kul daralmayınca Hızır yetişmezmiş ya, darda kalmanın can havliyle demek. Örneğin İstanbul gerçekten acaba ne zaman biz Türklerin olmuştu? Biliyorduk, İstanbul 1453 yılında fethedilmişti. Ama ilginçtir, şimdi farkına varıyordum. İstanbul'u gerçekten 1453'te fethetmişiz de kesinlikle işgal etmemişiz meğer. Fatih, fetihten sonra Türk boylarının da akın akın İstanbul'a doluşmalarına kesinlikle izin vermemiş. İstanbul'un biz Türklerin eline geçmesi de fethedilmesinden tam 500 yıl sonra 1953'te mi gerçekleşmiş ne? Galiba İstanbul'un fethiyle ilgili ilk resmi kutlama töreni de biz Türklerce ta 1953 yılında fethinin 500. yıl dönümünde düzenlenmiş. Kim bilir 29 Mayıs 1953'teki bu görkemli resmi kutlama törenleri aynı zamanda İstanbul'un da artık Türklerce işgal edilebileceğine dair devletçe verilmiş bir gizli iznin işareti miymiş acaba? Gene Osmanlılar gerçekten acaba niçin? Örneğin Sadrazam Lala Yörgüç Paşa'nın ülkenin dört bir yanına tellal çıkararak kendisine bir Türk kellesi getirene bir Osmanlı kaftanı armağan edeceğini ilan ettirecek denli, daha 15. yüzyılda Sultan II. Murat döneminde korkunç bir Türk düşmanı kesilmişlerdi. Oysa imparatorluğun kurucuları da, yani ataları da aynı soydan, aynı budundan insanlardı. Ama beni asıl şaşırtan şey ise Osmanlıların göçebe sözcüğüne işitmeye bile katlanamadıkları akıl almaz boyutlardaki düşmanlıkları olmuştu. Sanki dil belleklerinden bile söküp atmışlardı bu kavramı. Ne Arapça veya Farsça bir sözcük vardı ne de yeni bir sözcük uydurulmuştu Osmanlıca'da bu kavramı karşılayan. Oysa göç ve göçmen sözcüklerinin karşılığı olarak Arapça hicret kökünden muhaceret ve muhacir sözcükleri türetilmişti. Yani düşmanlık muhacirliğe veya göçmenliğe de değildi kesinlikle. Sadece göçebeliğe idi anlaşıldığı kadarıyla. İlginçtir. Osmanlıların göçebelik konusundaki bu bağnaz tutumları sanki Cumhuriyet'ten sonra da bilinçli bir biçimde sürdürülmüştür. Örneğin Cumhuriyet'in kurucuları da bu göçebe sözcüğünün kullanılmasından pek hoşlanmıyor olsalar gerek ki, bir anlamda Cumhuriyet'in kuruluş manifestosu diye niteleyebileceğimiz Ziya Gökalp'in ünlü Türkçülüğün Esasları adlı kitabında, Türklerin çok eski tarihlerine de göndermeler yapılmasına karşın göçebe sözcüğü topu topu sadece 3 kez kullanılmaktadır. Hatta öyle ki bir sosyolog olarak toplumları içinde bulundukları aşamalara göre vahşilik, göçebelik, medenilik diye gruplandırıp adlandırarak açıklamalarda bulunurken bile sanki göçebe sözcüğünü pek fazla yinelememek için ötekilerle ilgili bir dolu bilgi aktarıp yazmasına karşın göçebe toplumlar konusunda tek sözcük olsun etmemiştir. Galiba Cumhuriyet'in kurucularının da 20. yüzyılda bile bu göçebelik konusunda aynı bağnaz tutumu sürdürmelerinden dolayı Fransız tarihçi Profesör Claude Cahen, modern Türkler atalarının göçebe olmasından bir eziklik duyarlar diye yazmıştır Pré-Ottoman Turquie adlı kitabında. Doğrusu bu bağnazlığımızı vurgularken eziklik sözcüğünü kullanmasını da Sayın Profesör'ün Fransız inceliğine mi yormalı? Kim bilir? Çünkü geçmişimize düşman bile kesilmişiz bu uğurda zaman zaman. Nasıl unutabiliriz? Örneğin Osmanlılar tarihlerini bile yatsımışlar, unutmak istemişler. Ta Tanzimat'a kadar da Osmanlı tarihi yerine İslam tarihi okutmuşlar okullarda. Salt, göçebe atalarından, Türklerden söz etmek zorunda kalmamak için. Cumhuriyet döneminde ise belki Osmanlılardan bir arpa boyu daha ileri gitmişiz, atalarımızın çok eskilerde göçebe olduğunu şöyle yarım ağzı artık gevelemeye bile başlamışız. Ama ilginçtir, bu kez de Osmanlı'nın İslam tarihi yerine yeni bir resmi tarih yazdırmışız kendimize. Gerçekten, öylesine ilginç şeyler çıkıyordu ki karşıma, yıllarca süren ocağın havliyle saldırdıkça elimin altındaki kaynaklarda bile. Örneğin, bugün bütün tarih kitaplarımız Anadolu'nun kapısının Türkleri ilk kez 1071 Malazgirt Meydan Savaşı kazanılarak açıldığını yazmaktadır. Yani Selçuklu Sultanı Alparslan ancak 50-60 bin kişilik küçük bir orduyla İmparator Romanos Diogenes yönetimindeki birkaç yüz bin kişilik Bizans ordusunu yenerek Anadolu'nun da kapısını Türklere açmıştır. Acaba gerçekten Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu'nun da kapısını açmak amacıyla mı yapılmıştı? Yani tarih kitaplarımızda yazıldığı gibi Alparslan kendinden birkaç kat daha büyük bir orduya böyle bile bile fetih amacıyla mı saldırmıştı yoksa bir geri püskürtmeyi önleme savaşı mıydı Malazgirt? Kuşkusuz Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından sonra da Türkler bu kez Mezopotamya'dan Anadolu'ya girmişlerdir. Ancak gene aynı kaynaklar biraz gönülsüz bir biçimde de olsa, Türklerin daha Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasından çeyrek yüzyıl önce Hazar Denizi'nin güneyinden Anadolu'ya girdiklerini yazmaktadır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey daha 1047'de amcasının oğlu İbrahim Yınal Bey'i Müslüman ülkeler yerine Hristiyan ülkeleri yağmalamaları için göçebe Türk boylarının Anadolu'ya yönelmesini sağlamakla görevlendirmiştir. Bu amaçla da özel bir ordu kurdurmuştur. Göçebe Türk boylarını da ardına takan bu özel ordu, İbrahim Yınal komutasında Hazar'ın güneyinden, kuzeydoğudan Anadolu'ya girmiş ve 1048'de Erzurum, Hasankale önlerinde Bizans ordusunu yenerek Türklere Anadolu'nun kapısını açmıştır. Ve gene aynı kaynaklarda belirtildiğine göre 1048'de Hasankale'den Anadolu'ya giren Türkler 10-15 yıl gibi çok kısa bir süre içinde de ta Batı Anadolu'yu, Afyon, Kütahya önlerini bulmuşlardır. İşte bu göçebe boylarının bütün Anadolu'yu talan edip durmasından büyük zararlara uğrayan Bizans İmparatoru Romanos Diogenes de yıllar sonra ilk kez 1069'da ordunun başına geçip Türklere saldırmıştır. Önüne çıkanı kasıp kavuran bu güçlü ordu 1070'lerde bütün Türkleri ta Antakya'ya kadar püskürtmüş, neredeyse Anadolu'dan süpürüp atmak üzeredir artık. Bu nedenle acaba Alparslan da bu püskürtmeyi durdurmak ve göçebe Türklerin yeniden İslam ülkelerine dönmelerini engellemek için mi 1071'de Malazgirt'te Bizanslılarla çaresiz savaşmak zorunda kalmıştı, kim bilir. Çünkü gene aynı kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla bu göçebe Türk boyları henüz daha Müslümanlığı kabul etmemişlerdir ve Müslüman Türklerin gözünde bile kafirlerdir. Ayrıca Tuğrul Bey de daha 1040'larda sonradan kızıyla da evlendiği Müslümanların halifesine, Abbas halifesi Kâhin bi Emrillah'a, bütün Müslümanları bu kafir, şamanist, göçebe Türklerin yağmasından ve saldırısından koruyacağına dair söz vermiştir. Yani Alparslan da Malazgirt'e dişini tırnağına takıp savaşarak atası Tuğrul Bey'in sözünü yerine getirmektedir belki de bir anlamda. Niçin olmasın? Görüldüğü gibi göçebelik konusundaki bu bağnazlık Malazgirt Savaşı'nın değerlendirilmesinde de galiba gene temel belirleyici olmuştur. Gene Müslümanlığı önce Mavera-un Nehir'de tarım ve ticaretle uğraşmaya başlamış yerleşik Türkler kabul etmiş oldukları için başlangıçta Müslümanlarla kafirler arasındaki bir dinsel çekişmeymiş gibi değerlendirilen bu göçebelik yerleşiklik çelişkisi bizce her ne kadar resmi kaynaklarda başka nedenlere bağlansa da atalarımızın 11. yüzyıldaki Orta Asya'dan Anadolu'ya olan o büyük göçlerinin de temel nedenlerinden biri olsa gerektir. İlk gelen göçebe boylar zamanla Müslüman oldukça Anadolu'da da yeni yeni adlar altında ortaya çıkan bu çelişki hiç kuşku yok ki Osmanlılar döneminde de etkinliğini sürdürmüştür. Yoksa henüz daha 3. Padişah Sultan Murat döneminde bir uç beyliğinden bir devlet haline dönüşülmüş dönüşülmemişken ortaya çıkan nice olayı bu yerleşiklerle göçebeler arasındaki tarihi kavgayı da göz ardı ederek açıklayabilmek bizce gerçekten olanaksız olsa gerektir. Örneğin Kosova Savaşı bile acaba gerçekten niçin yapılmıştır? Hala yıl dönümlerinde hem biz hem de Sırplar törenler düzenlediğimize göre acaba savaşı da gerçekten kim kazanmıştır? Sultan Murat da gerçekten savaş alanında bir Sırplı tarafından şehit mi edilmiştir yoksa polisiye romanlara bile taş çıkartacak karmaşıklıktaki usta işi bir cinayete mi kurban gitmiştir? Yıldırım Bayezid'i tıpkı yangından mal kaçırır gibi babası bile belki henüz ölmemişken başucunda apar topar tahta çıkaranlar acaba gerçekten kimlerdir? Çünkü Sultan Murad'ın öldürülmesinden sonra unutmayalım ki Hristiyan ve dönme unsurlarla işbirliği yapmayan Türkler yalnızca ordudan veya saraydan kovulmakla da kalınmamış, zorla sınır boylarına ve kırsal kesimlere yerleştirilmişlerdir. Böylece o korkunç Türk düşmanlığı ile birlikte Orta Asya'dan gelmiş atalarımızın belki de %90'ının 5-6 yüzyıl sürecek o korkunç çileli zorunlu iskan dönemi başlamıştır. Bizce bugünkü toplumsal yapımızın doğru tanımlanabilmesi için asıl incelenmesi gereken sorun da galiba burada yatmaktadır. Örneğin Osmanlılarca sanıldığı, cumhuriyetçilerce de tartışılmadan benimsenildiği gibi Türk boyları zorla kırsal kesimlere iskan edilip 5-6 yüzyıl boyunca silah zoruyla susturulunca gerçekten bu göçebelik sorunu kendiliğinden çözülmüş müdür acaba? Salt bunca süredir köylerde yaşadıkları için bu insanlar kendiliklerinden mi geçim ekonomisinden tarım ekonomisine sıçrayıp acaba göçebeliği terk ederek yerleşikliğe mi geçmişlerdir? Yani artık köylü olmuşlar, köylüleşmişler midir? Hemen belirtelim ki bugün bütün yönetici ve aydınlarımızca kanıtlanması bile gerekmeyen bir gerçek olarak kabul edilen bu konuda şimdiye dek dişe dokunur bir bilimsel araştırma veya inceleme yapıldığı kanısında bile değiliz doğrusu. Örneğin köylülük nedir? Geçim ekonomisinden tarım ekonomisine hangi koşullar sağlanınca sıçranılır? Osmanlı toprak hukuku acaba bu insanların böyle bir sıçramayı gerçekleştirebilmeleri için elverişli midir? Bu zorunlu iskan salt 5-6 yüzyıl boyunca sürmüş olduğu için bu insanların kendiliklerinden göçebeliği terk edip yerleşikliğe geçmeleri açısından gerçekten tek başına yeterli midir acaba? Kısacası şunu kesinlikle belirtmek isteriz ki bizce göçebelik gerçeği bir takım etik veya estetik endişelerle göz ardı edilerek bugünkü toplumsal yapımızın doğru kavranılabilmesi bile olanaksızdır. Ayrıca unutmamak gerekir ki göçebelik ne kültürsüzlük demektir ne de yabanıllık. Göçebeliğin de kendine özgü zengin bir kültürü ve uygarlığı vardır kuşkusuz. Örneğin sadece şu yeryüzünde bir eşi daha zor bulunur dehşet konukseverliğimiz ve toplumsal mentalitemizdeki tanrı misafirliği kavramı bile göçebe kültür ve uygarlığının da ne boyutlara ulaştığının bizce yeterli kanıtıdır. Bugünkü toplumsal kimliğimizin ana belirleyicilerinden biri de hala bu göçebelik kalıtımları mıdır kim bilir? Örneğin 1950'li yıllarda birden patlayan şu büyük göç de yoksa hala yitirmediğimiz göçebeliğimizin bir yeni görüngüsü müdür? Son göçümüz müdür? Gene şu son yıllarda birden gerçekleşen dış ticaretimizdeki büyük sıçrama, tüccarlarımızın ve müteahhitlerimizin dünyanın dört bir köşesine hızla dağılması, herkesin birbirine bir şeyler sattığı seyyar satıcılardan geçilmeyen şu sokaklarımızın hali de, yüzyıllardır köylülük aşamasına bir türlü geçememiş biz göçebelerin, meğer genlerindeki bir dürtüyle ticaret toplumu aşamasına sıçradığının göstergeleri midir, kim bilir? Bir yazarın yazınsal çalışmaları sırasında kalemine veya aklına takıldıkça oraya buraya çiziktirdiği çıkmalar, der kenarlarda, ola ki bu konulardaki bir yeni tartışmaya yol açar umuduyla yayımlanmıştır. İyi niyetli notlardır hepsi de velhasıl. Bir kusur varsa affola. Aralık 1991, Bebek. Giriş. Biz kimiz Allah aşkına? William Saroyan'ın dediği gibi mi gerçekten? Hangi yıldı şimdi ayrıntılarıyla anımsayamıyorum. Ama 1950'lerdeydi. 50'li yıllardan birindeydi yani. Bir gazetede okumuştum, iyi anımsıyorum. Dünya gazetesinde. Sanırım Bedi-i Faik'in bir yazısıydı. Zamanın başbakanı Adnan Menderes beraberinde bir uçak dolusu teknokrat ve bürokratla Türkiye Başbakanı olarak İngiltere'ye giderken yanına o günlerin ünlü gazetelerinin baş yazarlarıyla köşe yazarlarını da almayı unutmamış. Demek Geziye Dünya gazetesi adına Bedi-i Faik çağrılmış. Oysa ansiklopedilerin yazdığına göre Dünya gazetesinin baş yazarlığını ta 20 Mart 1971'de ölene dek Fahri Rıfkı Atay sürdürmüş. Yani o yıllarda da Dünya gazetesinin görünen baş yazarı Fahri Rıfkı olduğu halde her nedense Geziye Bedi-i Faik çağrılmış. Artık o sıralar Menderes'le arası açık olduğu için mi Falih Rıfkı çağrılmamış, yoksa gazete bütünüyle Bedi-i Faik'in eline geçtiği için mi o gitmiş? Her neyse. İşte o gezide ünlü gazetecilerimiz ve yazarlarımız Londra'da bir lokantada topluca yemek yiyorlarmış. Kim bilir gezide olmanın coşkusuyla yemekte bir iki tekte atmanın dürtüsüyle mi artık? Nereden aklına esmişse aralarında biri tutmuş masalarına bakan garsonu yanına çağırmış. Bil bakalım demiş, biz hangi ulustanız? Garson sanki ilk kez görüyormuş gibi şöyle bir süzmüş onları. İtalyansınız galiba demiş. Hayır, bilemedin. Öyleyse İspanyolsunuz mutlaka. Hayır. Bakmış tutturamıyor. Bu kez izin istemiş garson. Öyleyse bana biraz izin verin, düşüneyim demiş. Yemeğin sonuna kadar izin verilmiş kendisine. Hatta ortaya bir ödül de konmuş galiba. Hangi ulustan olduklarını bilirse alacak. Gerçekten de yemek bittikten sonra tam kalkacakları sıra böyle bir bahse girdiklerini bile unutmuş gitmişlerken o garson koşmuş gelmiş yanlarına. Sizler Türk olmalısınız demiş bilgiç bilgiç. Mutlaka Türksünüz. Dona kalmışlar. Nasıl bildin Allah aşkına demişler. Şaşkın şaşkın kemküm ederek. Çok ekmek yemenizden demiş garson gene bilgiç bilgiç. William Saroyan'ın bir öyküsünde okumuştum. Türkler çok ekmek yerlermiş. Yani şunun şurasında daha 30-40 yıl gibi toplumların ömrü açısından oldukça kısa bir süre önce Batılılar, Avrupalılar, Türkleri ancak Anadolu'lu göçmen yazarların öykülerinden tanıyabilirlerken, ilginçtir, bugün Türkleri tanımayan Avrupalı yok gibiydi. Hatta kimi küstah Avrupalılara bakarsanız artık yalnız Avrupalılar değil, köpekleri bile biz Türkleri çok iyi tanıyordu. Örneğin, neredeyse 20 yıldır Göppingen'de oturan ve orada çalışan, galiba aynı zamanda da siyasal sürgün, Türk Mustafa Sebubuci'nin bu yıl başlarında karşılaştığı bir durum bu anlamda gerçekten çok dikkat çekiciydi. Anlattığına göre 25 Ocak 1990 Perşembe günü de gene her zamanki gibi öğle tatilinde yemekten sonra şöyle bir yürüyüşe çıkmış, dalgın dalgın işine dönerken nasıl oluyor karşısına ansızın bir köpek dikiliveriyordu. Bol tüylü, bakımlı, pırıl pırıl kocaman bir dog yer cinsi köpek. Ardında da iyi giyimli iki Alman, iki izbandut. Korkudan olduğu yerde dona kalıyordu Sebubuci'nin. Ama neyse ki köpek kıpırdamadan duran Sebubuci'nin çevresinde şöyle bir dolanıyor, sonra da yolun karşı yanına geçip ağaçlardan birinin dibine sığdırıyor, çekip gidiyordu. Lakin Sebubuci'nin korkusu daha geçmiş geçmemişken de bu kez o iki Almandan biri dikiliveriyordu karşısına gene birden. Üstelik daha iri yarı olanı. Bayağı pahalı bir şey olduğu belli deri ceketinin kürklü yakasını iyice yukarı kaldırmış. Bir yandan da sağ elindeki köpeğin tasmasını sallıyor iki yana sinirli sinirli. Ve sokulu veriyor kulağının dibine biraz eğilip. "Türken mak ernicht," diyordu dişlerinin arasından tıslayarak küfredercesine. Türkleri hiç sevmez o. Hani söylediğine göre o bir anlık öfkeyle herifin üstüne saldırmayı aklından da geçirmemiş değil Mustafa Sebubuci. Ama olacak iş mi Allah aşkına? Hem iki izbandut, üstelik bir de zevella köpek. Hem de Almanya'da. Üstelik bir de yabancı birinin bir Alman'a saldırması ha? En iyisi Almanca bilmiyormuş gibi davranmak. Anlamamıştan gelmek. Sebubuci de böyle yapmış. Bir an şaşkın şaşkın Alman'ın yüzüne bakmış, sonra da yürüyüvermiş geçip gitmek için. Ama olanağı var mı geçip gidebilmenin? Zorba Alman daha hışımlanmış onun böyle anlamazdan gelip çekip gitmeye kalkışmasına. Atılıvermiş önüne. İki kolunu da iki yana açarak yolunu kesmiş. "Türken kan ernit rayhen," demiş. Almanların genellikle küçümsedikleri, aşağıladıkları yabancılarla konuşurken kullandıkları bozuk bir Almancayla burnundan soluyarak. Türklerin kokusuna bile tahammülü yoktur onun. Anlaşıldı mı? Kimdir acaba şu Türkler? Gerçekten daha dün denilebilecek kadar yakın bir geçmişte Türkleri ancak William Saroyan'ların öykülerinden tanıyabilen ve tanıyabildiği için de keyiflenen Avrupalılar, acaba niçin köpeğinin bile Türk'ten hoşlanmadığını söylüyordu bugün?